Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhasıl Vilayat-ı Şarkiye ve ulemasının istikbalini temin etmek istiyoruz. İttihat ve terakki manasındaki hissemizi isteriz. Üzerinize hafif, yanımızda çok azim bir şey isteriz.
Evet, şimdi Usta Hazretleri ne dedi bundan evvelki dersimizde? Bunu normal, bu eserin adı Reçetetül Avam. Hep avamlarla konuştu. Avam deyince yani cahil anlamayacağız. Bir idare edenler var, bir de idare edilenler var. Buradaki avam tabiri idare edilenler kastedilerek avam deniyor. Yoksa muhatap olan insanlarda müderris var, meşayih var, ağa var, bey var. Bu sualleri sormak her baba yiğidin kârı değil. Sual sormak da bir ilim ister. Bir ilimle ilgili alakalıdır yani. Üstad Hazretleri şarkın özellikle medreselerini, zaviyelerini, vasıflı insanlar olduğu yerleri geziyor. Onların suallerine cevap veriyor. İstanbul'dan olan olay ve hadisatı bir yani doğunun, şarkın avamı nereden anlayacak? Ne idrak edecek? Ne bilecek ki bu sualleri sormuş, sorsun? Suallere baktığımızda yapılan yani idareyle ilgili alakalı haberli olan insanlar. O zaman böyle imkan da yok. İletişim imkanları, araçları da yok yani. İstanbul'da olan olay ve hadisat oralara nasıl intikal etmiş, ne şekilde gelmiş? Bu bir mesele. Ve bu anlamda sual soran insanların vasıflarını anlayalım. Dolayısıyla reçetetül avam demesi haşa cahillik anlamına değil, idare edilenler anlamına. İdare edilenler içerisinde öyle faziletli adamlar olur ki idare edenleri geçebilir yani. Yani çünkü cumhuriyet idaresinin elinde tutan insanlara bak, bir de idare edilen insanlara bak. Öyle cemaat liderleri, öyle vasıflı insanlar, öyle hocalar var ki akademik kariyer sahibi, meslek sahibi insanlar, idare edenlerden bu noktada çok vasıflı insan çıkabilir. Bu açıdan bakacağız. Ona göre ne dedi Üstad Hazretleri? Şimdiye kadar sizle konuştum. Bundan sonra havasla konuşacağım diyor. Onlardan da taleplerimi, havas dediği de idare edenlerdir. Evet. Onlara birkaç kelam var. Baştan al bir daha.
Elhasıl Vilayat-ı Şarkiye ve ulemasının istikbalini temin etmek istiyoruz.
Yani Şarkül vilayetlerinde müderrisler var, alimler var, medrese mezunu insanlar var. Emniyetler, yani istikballerinden endişe duymuşlar. İstikballerinden endişe duyan bir adam vazifesini hakkıyla ifa ve icra edemez. Allah'ın kanununda takdir de vardır, tekdir de vardır. Yani iyilik yapana takdir etmek ve ona bir ikramda bulunmak, zararlı olan bir insanla zararını def etmek Allah'ın sünnetullah, adetullah kanunudur. Yani zalimleri cezalandırmak değil mi? Mazlumlara da bir hak ettiği mükafatı vermek. Bu ta teferruata kadar işler bu kanun. Bu insanlar dirsek çürütmüş, medrese alim olmuş, müderris olmuşlar ama yapacakları bir şey yok. Ülkeye gidecekler. Eğer köyü kabul ederse orada imam duracaklar. Orada da bir yığın rekabet var. Birbirlerine inkar var Allah kur, kendini kabul ettirmek için. Bu sistemde, bu müesseselerde ayakta tutulur mu? Bakın, zamanımızda imam hatiplerin zafiyeti uğraması adına tuttular bir meslek okullarıyla ilgili bir puan sistemi çıkarttılar değil mi? Hı. Ne oldu puan sistemi neticesinde? İmam hatipler boşaldı. 700 tane imam hatip okulu neredeyse yüze indi. Çok nadir insanlar çocuklarını gönderdiler. Bak şeyhler tekrar şimdi iş toparlandı, iş doğruya geldi. Eğriler terk edildi, yine tekrar imam hatip okulları ağzına kadar doldu. Demek ki burada meslekten de ziyade mesleği ifa ettikten sonra neticesi ne? Bir maksat, bir gaye var mı burada? O gaye insanları mahiyeti itibariyle meşgul ediyor. Aynı şey bizim hizmet için de geçerlidir. Hizmet etmek ifa isteyen insanlar önünü karanlık görürse, bulutlu görürse, flu görürse, buslu görürse adımını tedirgin atar. Acaba atayım mı? Çok nadir babayiğitten adam çıkar. Ne olursa olsun, önü ne görürse görürsün, ben bu davada varım diyen insanın adetleri azdır. Bunda da vazayife kifayet etmezler. Bununla din ayağa kalkmaz. Ama çekirdeği korunur, bu kadar yani. İşte bu sebepten dolayı biz vakıf olarak buna bir çözüm getirdik. İnsanların özel hallerini kendilerine bırakıyoruz. Bak, bizim külliyede mezun olan arkadaşlara 3 yıl demiş. 3 yıl hizmet ifa edin, askerlik. Bir manevi askerlik makamında böyle düşünün. Ondan sonra kimse sizi zorlayamaz. Ha, gidebilen son nefesine kadar gitsin. Zübeyir abi gibi kahramanlara da ihtiyacı var bu davanın. Ama burada zorlama olmaz. İnsan tabiatı, insan hayatı, insan şeyi, ömrü, o insanın kendi öz malumat ve bilgisiyle ilgilidir yani. Herkes kendini herkesten daha iyi bilir. Eğer hizmet ifa edecekse son nefesine kadar mücerret gider, ama günahlara ve hatalara, kusurlara prim vermeden, işin asli hüviyetini, mahiyetini bozmadan, dalını budağını kırmadan gidebiliyorsa gider. Gidemiyorsa illa böyle bir öf var diye günahlara gire gire hizmet ifa etmek, hizmeti perişan eder, müptezel hale getirir. Allah bunun hesabını bizden sorar. Çünkü insan hedefi haksa yolunun da hak olması lazım. Evet, mücerret kalmak mesai açısından çok güzeldir, çok önemlidir, bir fedakarlıktır. Ancak zahiren mücerret kalma düşüncesiyle hatalar yaparak, yanlışlar yaparak, değil mi, hizmetin ruh hastesini rencide ederek gitmek de doğru değildir. Bu takdiri biz 3 yıl askerlikten sonra kardeşlerin insafına bırakıyoruz. Burada da herkesin önünü açmışız. Doğru olan da budur. Bu neticeyi bu kardeşler görmediği müddetçe ayağını tedirgin atıyor. 10 yıllık hizmet ifa edeceği davaya bir yılını veriyor. Öyle değil mi arkadaşlar? İşin davakası gerçeği bu değil mi? Bir adam geceleyin bilmediği bir yerden giderken adımını ne yapar? İtinayla atar. Atıyorum ama bura bir çukur mu, tümsek mi? Bir hayvana mı basarım, bir canlıyı mı ezerim? Ama günüzleyin, aydınlıkta giden bir adam koşarak gider. Önünü görüyor çünkü. Bunu aynen hizmet için mukayese edin. Aynı olay üstad zamanında şarkın ulaması için geçerli. Üstad onun mücadelesini büyüklere karşı veriyor. Burada da biz doğruları ortaya koyma mecburiyetindeyiz. Evet.
İttihat ve terakki manasındaki hissemizi isteriz.
Tabii. İttihat, madem hükümetin adını değiştirdiniz. Yani saltanatı götürdünüz, hilafeti kaldıracaksınız. Bunun adına ittihat ve terakki diyorsunuz. Onda bizim payımız olmayacak mı? Hmm. Bak şu halimize. Tekke, medrese, mektep birbirine girmiş. Hani ittihat? Bunlar ülkenin unsurları, dinamikleri, sütunları. Tabanda ittihat yok, tabanda ittifak yok. Siz üstte bir parti kurmuşsunuz, İttihat ve Terakki. Bu kurduğunuz partinin ve bu sistem bize teması nasıl, bize kazancı, faydası ne olacak? Ne zaman biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip gelişeceğiz? Terakki demişsiniz, işte perişaniyetimiz ortada, suyumuz yok, elektriğimiz yok, telefonumuz yok, eğitim yerlerde sürünüyor. Cehalet bizim başımıza bela. Madem İttihat ve Terakki, bizim payımızı bize verin o zaman diyorlar. Değil mi? Haklı olarak kendinizi ihtilal yapıp başımıza geçirdiniz ama bizim faydamız ne olacak? Bir farkı fark ettirin bize. Evet.
Üzerinize hafif, yanımızda çok azim bir şey.
Çok sizin için basit ve kolay olan ama bizim için çok müşkülatlı olan bir şey istiyoruz sizden. Bizim buna gücümüz yetmez. Zaten bizim buna gücümüz ise size tevessül etmeyiz, müracaat etmeyiz. İki şeydir. Tevhid ve ittifak, yani ittihat, bir araya gelmek tepeden başlar. Balık baştan kokar. Bu milletin hürmet ettiği insanlar liderlerdir. Bakın, tarih boyu hep liderlerimizle uğraşmışlardır. Fatih'i zehirlemişlerdir. Yavuz Selim'e, değil mi, İhtilal düşünmüşlerdir. Hocalarımızı, şeyhlarımızı, büyüklerimizi fikren çığırdan çıkartmak için mücadeleler vermişlerdir. İşin kolayını anlamışlardır bunlar. Bak, bugün de elhal öyledir. Bizi idare eden iki grup insandır. Bir maddi idareciler, iki manevi idareciler. İkisi de tehlikededir. Dış düşmanlar bizle niye uğraşsın ki? Bu milletteki hürmeti, itaati biliyor. Bu millet Müslüman idareciye azam itaat eder. Azam itibar eder. Evliyanın, asfiyanın, alimin elini ayağını öper. Bu şuur bu millette var. O halde milletle uğraşacağınıza bunlarla uğraşın. İşte bakın televizyona çıkan hocalarımıza, büyüklerimize hangisi ne kadar sağlıklı konuşuyor siz görüyorsunuz. Doğru fikirler nasıl paylaşılıyor ortada. Dinin hakikatine zarar verecek öyle enteresan fikir ve kanaatler onlar tarafından millete aktarılıyor. Bu edaler niye milletin her bir ferdiyle tek tek uğraşsın ki? Ağayı bozdu mu köyü bozar. İmamı bozdu mu cemaati bozar camiyi. İdareciyi bozdu mu sistemi kökten tarumar eder. Yolun kolayı budur. Bu sebepten dolayı satrançta hedef nedir? Şah'tır. Her iki tarafta şaha yüklenir. Şahı mat etti mi? Binlerce piyonun olsun önemli değildi. Bitmiştir o. Yani oyun kapatılır. Harplerde de böyledir. Bak şeyler, kölemenler Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına hükmederler. Hep merkeze hükmederler. Çünkü padişah gitti mi askerlerin bir değer ve kıymeti kalmaz. Resulullah döneminde de aleyhissalatü vesselam harplerde kim aranır? Liderler aranır. Onun için Bediüzzaman'la çok uğraşmışlar. 19 defa zehirlemişler. Şu kadar maaşla şark umumi vaizliğine tayin edip meşgul etmek istemişler. Bu cemaatten de bu cemaati bu sebepten ihtilafa medar şeyleri gündemimize gelip bizi parçalıyorlar. O da baştan başlar. Baş ittifak halinde olsa taban ona uyar. Baş bozuldu mu taban da ona göre ne yapar? Alâ merâtîm zaman zaman bozulur. İşte bu sebepten dolayı muazzez üstadımız madem siz bizim büyüklerimizsiniz, liderlerimizsiniz, siz bir araya gelin ki biz bir araya gelelim. Evet, buyur.
Sual, maksadını müpem bırakma, ne istersin?
Biraz daha aç, evet.
El cevap, Camiül Eser'in kız kardeşi olan Medresetü Zehra namıyla Darül Fünun'u mutazammın pek âli bir medresenin.
Şimdi bakın, bir de yol gösteriyor. Tamam da bir araya gelmek diyorsun. Aa, biz bir aradayız. Yok, bir araya gelmek öyle olmaz. Muamelatla olur. Projelerle olur. Yatırımlarla olur. Bunun birinci derecede yatırımı eğitimdir. Eğitimi düzelttin mi her şey düzelir. Allah'ın ilk emri okudur. Cenab-ı Hakk'ın ilk peygambere, ilk insana gönderdiği mucize talimi esmadır, ilimdir. Bakın, fikren insanlar bir araya gelmeden ruhları bir araya gelmez. Kalıpların bir araya gelmesi önemli değildir. Kalplerin bir araya gelmesi önemlidir. Bu da müdir bir dava, müdir bir fikir, yüce bir hedefle olur. Bunun altında ilim yatar. Bu cemaati bir araya getiren bir fikir vardır değil mi? Bir müdir, bir düşünce vardır. Bu ilimdir işte. Risale-i Nur talebesi olmak işin zahiridir. Ama hepimizi aynı potada, aynı hizada, yan yana dizide getiren bir mana, bir dava var burada. Bu dava çok önemlidir işte. Bunun temelinde ilim, fikri birlik ve beraberlik yatar. Fikri birlik ve beraberlik olduktan sonra muamelatın farklılığı ona zarar vermez. Eskiden Türkiye'de Lazistan varmış, Kürdistan varmış, Çerkezistan varmış. Ama Osmanlı İmparatorluğu bir bütündü. O yüce dava, o müdir fikir bütün ırkları bir araya getiriyordu. Şimdi bunun telaffuzundan korkuyoruz. Osmanlı bunu şubeletmiş, coğrafya alanlara bölmüş. Başlarında da kendi milletlerden adamlar koymuş. Onları bir müdir fikirde, yani ortak bir paydada buluşturmuş. 6,5 asırda böyle varlığını sürdürmüş. Bizim elimizde böyle bir delil ve burhan varken bu korku niye? Temel yok, ortak payda yok. İnsanların aynı manada ittifak etme, bir harf gibi bir mana itibariyle bir yerde bir araya gelme mantığı ortadan kalktığından dolayı onun yerine bir ırkçılığı koyan bir adam Kürdistan'a Kürdistan demekten korkar. Lazistan demekten korkar. Adlarımız farklı ne oluyor? İşlerimiz farklı ne oluyor arkadaşlar? He? Evlerimiz farklı da ne oluyor? Var mı bir ayrılık gayrılık? Siteler farklı. Biraz da alanlar biraz daha büyük farklı olacak. Bu kadar. İşte ortak paydayı, omurgayı kaybettik. Eksenini kaydırdı. O muamma ve mükemmel. anlayıp idrak edemediklerine mükemmel olan o zamkın, o yapıştırıcı unsurun, İslamiyet'in yerine getirdik, ırkçılığı koyduk. Irkçılık da bu kadar yükü ne yapamadı? Taşıyamadı. Şemsiye ne kadar büyük olursa o kadar insan altında yağmurdan sığınır. İslamiyet çok büyük bir şemsiyeydi. Herkes altında güneşleniyordu onu veya gölgeleniyordu. Ama şimdi ırkçılık koyunca diğerlerini attık. Kemalizmin veya diyelim o anlamda düşünen insanların bir şeyi de, bir davası da yüce bir büyük imparatorluk davası değil, küçük devlet davasıdır. Ne kadar küçük o kadar kolay idare ederiz. Lozan'a bakın, Lozan'ın şartlarına bakın, çoğunu terk etmiş, irademizi de terk etmişiz. Araplar bize lazım, zaten başımızın sıkıntısı demişiz. Niye? Kafa, dünya idare edecek kafa değil. Kafa, küçük kafa. Az olsun benim olsun, onlarla kim uğraşacak? Ama senin ecdadın bütün dünyayı idare etmiş. Bu büyük, büyük bir dava, yüce bir fikir ve düşüncedir. Bu fikir ve düşünce cumhuriyetçilerde olmadığından dolayı idare ettiğimiz kadarı bizim olsun. Diğer önemli değil diye dışlamışlardır hep. İste de senin olmasın ya, istememişsin bile ya. İste de vermesinler be kardeşim ya. İraden de terk etmişsin. Bakın bugün Filistin'de halk oylaması olsa Türkiye'yi ister Filistin bağlı olmayı bile. Suriye'de olsa Suriye halkı bizi ister. Bakın dikkat edin. Bu kadar da yıl geçmiş. Biraz iddialı konuşuyorum ama inşallah isabetli konuşuyorum. Bakın. Hatay sonradan bize dahil oldu. Ne derse yani adamlar bak Hatay elimizden alacak kadar mücadeleye girdiler. Ya şimdi dağların üzerinden şeyler geçirmişler. Sınırlar, hudutlar. Bak Irak'la Türkiye'nin şeyine sınırına dağların tepelerinden geçiyor. Öyle bir sınır olur mu ya? Sınır tabii olur. Ya bir nehir geçer. Anlatabiliyor muyum? Ya bir ova başlar. Yani mesele küçük devlet politikası, küçük millet politikası. Ama ecdadımızınki böyle değildi. Cihan imparatorluğu, dünyayı idare etme fikir ve düşüncesi, Allah'ın davasını dünyaya yayma düşüncesi, bu yüce bir fikirdir. Allah da ona göre onlara neler nasip etti, imkanlar nasip etti. Bizim düşündüğümüze göre de bize bunları verdi işte. Demek üstad bunun bir de altyapısını gösteriyor. İlmen, fikren insanlar ittifak edecek ki kalpler de bir araya geldiğinde kalıpları da çeksin. Anlatabildim. Bunun da temeli nedir? Eğitimdir. Onun temelinde bir de isim veriyor. Medresetü Zehra. Yani El-Ezher'in bir kız kardeşini. Ezher müzekker bir kelimedir.
Zehra.
Zehra müennes bir kelimedir. Erkeğini onlar orada yapmış. Siz de bir kız kardeşini Diyarbakır. Van Miklis. Van'ı merkez tutuyor, diğerleri de onlara yardımcı destek olarak yapın buralarda. Bir de kız kardeşini buraya ayırıyor, doğurgan. Nesil kadından meydana gelir. Bakın dikkat edin. O doğurur. Dolayısıyla burada bu işi yaparsanız bu gelişir ve büyür. Millet bu medrese yani üniversite sayesinde tekke zaviye medrese ve mektep. İttifak etti mi, ülke de ittifaka doğru gider. Bu, ittifakı temin eden bir sistemdir. İki, terakkiyi de bu üniversite tetikler diyor üstadımız. O zaman sizin kurulma amacınız, eğitim olarak tahakkuk etmiş olur, gelecek nesilde bundan istifade ederek bu gaye, bu ülkeye yerleşir. Evet.
Camiül Eser'in kız kardeşi olan Medresetü Zehra namıyla Darül Fünun'u mutazammın pek âli bir medresenin
Darül Fünun'u mutazammın fenleri de içerisinde bulunduran ama adı medrese olan. Medrese üstünde bak Darül Fünun diyor. Adını da medrese koymuş. Hiç merak etmeyin. Belki bu isimde, bu ezillikte Allah bunu nasip edecek. Üstadım bu büyük bir duasıdır. 55 yıldır diyor. Risale-i Nur'a çalıştığım gibi bu medresenin tahakkukuna kafa yormuşum, çalışmışım diyor üstadım. Risale-i Nur kadar bunu önemli görüyor. Hem İslam alemini
hem Türkiye'yi ayakta tutma, tevhidini muhafaza etme, cehaletten kurtarma adına şarkı da fakir zaruretten, cehaletten ve ihtilaftan kurtulmanın reçetesi, üstad bunu nazara veriyor. Bak şimdiye kadar tüm reçeteler tutmadı, aleyhte tepti. İyilik yapıyorsunuz, yapıyorum zannıyla karşı kötülük anladı. Çünkü maziyle mukayese ettiler. Bunun altında bir başka bir maksat var mı diye yaklaşıyorlar. Samimiyet gitti. Peki ne oluyor? Bu sistemle inşallah üstadımızın koyduğu bu sistemle, bu medreseyle hem şah hastalıktan kurtulacak hem de İslam alemi tevhide yaklaşacaktır yani. Evet.
Kürdistan'ın merkezi hükmünde olan Bitlis'te ve iki refikasıyla Bitlis'in iki cenahı olan Van ve Diyarbakır'da tesisini isteriz.
Evet. Burada bir tarafta Van, bir tarafta şey Diyarbakır, Bitlis.
Bitlis merkez.
Merkez diyor ama efendim.
Kürdistan'ın merkezini Bitlis olarak mı görüyor üstad?
O zaman üstad o ifadeyi kullanmış. Yani bu üçü merkez olarak esasında. Üçü merkezdir. Anlatabildim mi? Ama şimdi Diyarbakır'a kayıyor iş yani. Bu kaymalara siz bakmayın fazla. Esas Van, merkez Van'dır. Hı. Yani bu medrese Van'da yapılıp temelini orada atmış çünkü. Temelini orada atmış ama bunun şubeleri Diyarbakır ve Bitlis'te olabilir. Siz üstadın fiili şeyine bakın. Evet.
Emin olunuz biz Kürtler başkalara benzemiyoruz. Hı. Yakinen biliyoruz ki içtimai hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neşet eder.
Şimdi bakın, burada sarahaten üstad ben Kürt'üm diyor. Biz Kürtler diyor. Bak bir de kabulleniyor. Hatta medar iftiharımız olan Selahaddin Eyyubi diyor. Değil mi? Mesela bir başka yerde Türkler bizim aklımız. Orada da benimsiyor bak Kürt ırkını benimsiyor. Biz onların kuvveti. Siz demiyor ki biz diyor üstadım. Bunu sarahaten ifade ettiği halde üstadın Kürt olmadığını dava etmek bize ne düşer? Ne tereddüt ettirir? Ne faydası olur bu? Ne faydası olur? Neticede herkes Adem Aleyhisselam'da birleşiyor. Irklar yeme ve coğrafi etkenlerin yani diğer iklim tesirlerinin insana müdahalesiyle oluşmuş ayrı ayrı şeylerdir. Yapılardır yani mahiyet itibariyle. Hepimiz Adem babamızla bir araya geliyoruz. Yani bir adamın Kürt olması, Ehl-i Beyt olmasını engeller mi? Engellemez ki ya. Neticede nesiller karışmış diyor üstadımız. Lehim mahfuz açılması lazım ki diyor. Hakiki ırklar ortaya çıksın. Hakiki ırk da yok ki. Bir ırk var Adem babamız. Hepimiz ondan geliyoruz. Diğerler nisbidir farklılığı. Hakiki değil. Hakiki Adem babamız Havva annemizin yaratılmasıdır. Üstad bir hakikatin hakiki veçesi bilse, hakikatin nisbisi 40'tır. Daha fazla. Nispet arttıkça artar. Cenab-ı Hak Esma-i İlahi bu anlamda tecelli eder. Irkların farklılığı da bir açılımdır. Halil isminin bir tecelliyatıdır. Sani isminin ayrı bir muamelatıdır. Bu bizim için bir nimettir. Üstad da kendini böyle kabul ettiği halde zamansız ve mekansız bu iddiaya girmek, bunu böyle sloganlaştırmak bize ne kazandırır? Bak Van'dan bazı arkadaşlar iş adamları aradı. Abi dedi elimizde böyle bir imkan vardı. Diyorduk ki o PKK'lılara bak Bediüzzaman da Kürt ama ne tavsiyede bulunmuş. Türklere isyanı yasaklamış. Beraber yaşamayı emretmiş. Aa Seyde öyle mi demiş. Çoğunu ikna ediyorduk. Bazılar diyordu ki ya bir Kürt bunu nasıl yapar? Şimdi onlara kuvvet vermiş olduk diyor. Demek ki aslı Arap'mış. Kürt özelliğini şey olarak, Sünni olarak kullanıyormuş. Ta ki bizi Türklere bağlasın. Ne oldu peki?
Münafıkana bir
vaziyette. Tabi haşa üstadı bak nerelere getirdiler. Haklılık yetmez. Bak. Faydalılığı da düşüneceksiniz. %100 haklı olabilirsiniz. %100 haklı olduğunuz her bir davayı savunamazsınız. Neden? Zamanı, mekanı, adamı önemlidir. Onun yanında ben bunu savunayım ama ne faydam olur. Faydalını da koyun yanına. Eğer örtüşüyorsa korkmayın savunu Allah sizi muvaffak eder. Davanız haklı. Ama ortaya koyduğunuzda mahsur meydana gelip terk et o davayı beklet.
Zamanı beklet, o zaman konuş. Bediüzzaman Hazretleri gibi. Siyasete müdahale etmeye gayret göstermiş. Baktım siyaseten bu adamlarla mücadele edilmez. 13 sene gazetelerini dahi okumadım, terk ettim. Bu Ankara'dan Van'a çekiliyor. Ve onunla mücadele edenlerin iflahı sökülüyor. Muvaffak olamıyorlar. Şeyh Said Efendi davasında haklı olabilir ama faydalı olamadı. Faydalılığı düşünmediğinden dolayı bir büyük bedel ödedi. Üstad, o da aynı davayı, aynı şeyi paylaştı. İslam davası mı diyelim. Üstad faydalılığı da yanına koyduğundan dolayı, bir de müceddit olması sebebiyle, değil mi? Her doğru, her yerde söylenen yapılmaz kaidesine göre işin faydalılık noktasına baktı ve bekledi. O bekleme böyle bir Türkiye'yi netice verdi. Bak, ülke kucağımıza düştü. Bunlar sizlere büyük örnektir.
Yakinen biliyoruz ki içtimai hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neşet eder.
Bak, içtimai hayatımız, sosyal hayatımız, yani bizim ayakta durmamız, Kürt millet olarak varlığınızı devam ettirmeyi istiyorsanız Türklere dayanın. Ayrı baş çekmeyin. Ayrı bir coğrafya olabilir. Hiç önemli değil. Ama ruhunuzu ayırmayın. Bu PKK sizi temsil edemez.